Ayrım 4.
Bu sığınak, küçük bakkal sahipleri, noterler, ayak takımı, gazeteciler, askeri ve sivil emeklilerin unutulmaya mahkum sayısız mezarı arasındaki yerini almıştı. Dik sıra dizilmiş yassı levhalar, ölenlerin adını, yaşını, ölüm tarihini, bazen de son adresini bildiriyordu. Engels, Lenchen ve Tassi ile birlikte sık sık Highgate mezarlığını ziyaret ediyordu. Bu kez onlara Hermann Lopatin de katıldı. Son birkaç yılda Londra'nın görünümünde büyük değişiklikler olmuştu. Ana caddeler daha temizdi. Hampstead ve Primrose Hill çevresinde göze hoş gelen meskun bölgeler inşa edilmişti. Yaklaşan elektrik çağının harikası olarak ilan edilen ilk tramvay belirmişti. Tramvaya çok sayıda başkent faytoncusu, dolmuş faytonların sahipleri açık bir düşmanlık ve korkuyla bakıyorlardı. Engels sokakta rastgele insanlarla bu konuda seve seve yorum yapıyordu. Şimdi de kiraladıkları kocaman hantal arabaya Lenchen, Eleanor ve Herman'ı yerleştirdikten sonra bol bir üniforma giymiş, başına upuzun bir silindir geçirmiş, sürücü kabininden güçlükle görünen arabacıyla söyleşiye başlamıştı. Arabacı alaca atları yola koyarken şimdilik kentin ancak ana yollarında gidebilen ciddi rakibinden yakınmaya başladı. Araba arabadır ve böyle kalacaktır diye girdi söze. Nerede duracağını, nerede hızlanacağını ya da binicinin kaprisine göre nerede döneceğini ata emrettiğin gibi emredemezsin. Nereye koşturuyorsunuz sorusu akla gelebilir. Ya da kemiklere yazık değil mi? Tren gibi tramvay da pek çok insanı sakatlar. Öyle ya, o alanlara bile giriyor. Yakında caddelerde kupa arabalarına benzer arabaların belireceğini duydum ama raylarda gidemeyeceklermiş. Torunlarıma acıyorum. Tanrı şahidimdir. Tüm bunlar şeytanın değirmenleri. Gençliğimde şimdi 70'ime bir yıl kaldı. Bond Street'te yalnızca yayalara, kupa arabalarına ve ara ara dört tekerlekli arabalara rastlardık. Restoranların önündeki sarhoşları saymazsak koşuşturan kimsecikler yoktu. Biz arabacılar dosttuk ve birbirimize sataşırdık. Rekabet yoktu. Herkesin yeterince yolcusu vardı. Kazancımız da iyiydi. Atlar bizi hiçbir zaman utandırmazdı. Böyle hünerli atlarla gitmenin değerini bilirlerdi. Atların cinsinden anlarlardı. Londra'nın havası o zamanlar Eastbourne'un havasından geri kalmazdı. Atları biraz hızlandırdığımızda kadınların yanakları kızarırdı rüzgardan. İhtiyarlar sanki beşikteymiş gibi sallanarak yumuşak oturaklarda uyumayı severlerdi. Lastik tekerlerin ortaya çıkması herkes için ne olay oldu? Tekerler artık gürültü çıkarmaz, kaldırımları bozmaz oldu. Atların boyunlarındaki çanlar bir kilise orgu çalar, şarkı söylerdi. Eski mutlu İngiltere'nin sonu geliyor artık. Arabacı sustu. Engels ona pro ikram etti ve dedi ki, ''Ne yazık ki bayım, biz ihtiyarlara sık sık iyi olan her şey geride kalmış gibi geliyor. Oysa iyi olan ileride. Ben şahsen tutkulu bir at meraklısıyım ve ata binmekten daha büyük zevk bilemem. Eminim ki bizim torunlarımız da benim bu görüşüme katılırlar ve kendilerini çılgınca bu spora kaptırırlar. Bana öyle geliyor ki insanlar yaşadığı sürece at ve köpek asla yeryüzünden silinmeyecektir. Uygarlık ve teknik ilerledikçe insanlar avcılıkla, balık avlamakla daha büyük bir hevesle ilgilenecekler, engelli at yarışları düzenleyecekler, ev hayvanlarıyla dost olacaklardır. Tramvaya gelince, tramvay yakında sokakları kuşatacak, gökyüzüne tırmanacak muhteşem makinelerle kıyaslandığında yalnızca bir çocuk oyuncağıdır o. Bu İncil'de yazılı dedi arabacı suratını asarak, zaman yaklaşıyor, her şey ona varacaktır. Vay be diyerek canlandı Engels. Apokalips'teki sözleri yineliyor. Benim yaklaşık bir ay önce Progress dergisinde çıkan Vahiy kitabına ilişkin makalemden alıntı yapıyor bizim arabacı. Söylemeliyim ki bu havarilik ünvanında bile gözü olmayan Yuan Yahya diye birine ait son derece ilginç bir yapıt. Metnin orijinalini okuyunca bu Yuan'ın Yahudi olduğunu tespit ettim. Onun vahiyleri yani Ahit'in kötü bir Yunanca ile yazılmış bir versiyonu. Gramer hatalarıyla dolu. Bu yönüyle vahiy kitabı yeni Ahit'in gramer açısından pek de kusursuz olmayan diğer vahiylerden net bir çizgiyle ayrılıyor. Kuşkusuz sözüm ona İncil'deki Yuhanna ile vahiyinin yazarı Yuhanna farklı kişiler ama onları sık sık karıştırırlar. Herman, generalin makalesini okumalısınız dedi Lençen. Çocukluğumda bana öğretilen tek şey Tanrı yasalarıydı. Babamın sık sık vahiy kitabını okuduğunu duyardım. Annemle babam bunları kehanet olarak kabul ediyor ve dünyanın sonunun yaklaştığını iddia ediyorlardı. Herkes, özellikle de çocuklar, sürekli korku içinde yaşıyorlardı. Bizim evde bir canavardan söz edilirdi. Büyük babam, senin gördüğün canavar vardı, şimdi yok fakat ortaya çıkacak derdi. Ben vahiyi, onların atlar üzerindeki gizemli atlılarını ve yedi başın aslında üzerinde bir kadının oturduğu yedi dağ olduğunu anladıkça korkularım daha da artardı. Bu korkunç bir masaldır. Evet evet diye söze girdi Tasi. Düşünün Herman, Yuhanna'nın 616 ya da 666 sayısını adlandırdığı boş inan sahibi pek çok kuşaktan insanı korkutan vahiy kitabı artık herkes için anlaşılır olmuştur. Giz perdesi aralandı. Doğru diye onayladı Engels. Miladın hemen başında Hristiyan toplulukları izlerini süren Neron'dan ölesiye korkuyorlardı. Tasit Vakiyenamesinde Neron'un ölümünden sonra yayılan söylentide olduğu gibi Sezar'ın öldürülmediğini, onun geri dönüp tüm dünyaya korku salacağını bildirdi. Fakat o zaman Tanrı kötülükler kenti Roma'yı yerle bir edecek, dekkaları binlerce yıla mahkum edecektir. 616'nın ya da 666 sayısal ifadesinin Neron'u temsil etmesi gerçekten de ilginç değil mi? Rakamlar kendine özgü şifrelerdir. Fakat vahiy bana yalnızca mistik gizemiyle değil, daha çok saf gizemiyle çekici geldi. Vahiy kitabının yazarı zamanın, yani ilk Hristiyanlığın ilk bakışta güç anlaşılır olsa da gerçek tablosunu çizmeyi başarmış. Öyle düşünüyorum ki bu kitap tarih için Yeni Ahit'in geriye kalan tüm kitaplarından çok daha önemlidir. Benim hesabıma göre bu kitap milattan sonra 68 yılında ya da en geç 69 yılının başında yazılmış. Bu Yeni Ahit serisinin yazılış yılı bugün tam olarak tespit edilmiş tek yapıtıdır. İlk çağda Roma'da serbest aşk savunucularına varıncaya kadar çeşitli sektler vardı. İlginç bir özelliktir. Her devrim hareketinde Hristiyanlık da özellikle doğuş günlerinde böyleydi ve halk kitleleri tarafından kuruldu. Serbest aşk konusu mutlaka ön plana çıkıyor. Bir kesim için bu anlamını yitirmiş geleneksel bağları koparmak, bir diğer kesim için ise erkekle kadın arasındaki her tür basit ve kısa süreli ilişkiyi rahatlıkla aklamaktır. Evet, işte Highgate Banliyosu. Galiba size seminer vermeyi başarabildim. Engels'le tüm dünyayı yürüyerek de dolaşsan zamanın nasıl geçtiğini fark edemezsin dedi Lençen. At arabası savrula savrula merkezden uzak caddelere doğru ilerliyordu. Küçük bahçeli basık evler zamanın etkisiyle ve kömür dumanından kararmıştı. Yüzyılın ilk yarısında inşa edilen bu evler, benekli kahverengi setreler ve redingotlarla, kareli yeleklerle, hafiften kıvrılmış sakallarla ve gür favorilerle aynı döneme aittiler. Yıllar demir bir çitle çevrili Highgate mezarlığını da değiştirmemişti. Kapıda sırtları çullar ve saçaklarla örtülü dört atın çektiği, alın tarafı kül rengine dönmüş sorguçlarla süslü katafalk duruyordu. Jenny, Carl ve küçük Harry'nin naaşlarını da böyle bir cenaze arabasıyla getirmişlerdi buraya. Mezar bekçisi eski tanıdıkları olan Engels ve arkadaşlarının önünde saygıyla eğildi. Mezarın başına vardıklarında Lençen yanında getirdiği sepeti açtı ve bir kova çıkardı. Eleanor su getirdi. Birlikte taşları özenle yıkadılar ve ardından getirdikleri kasım patılarla kapladılar. Herkes susuyordu. Mezarlığın görüntüsü Lopatin'i sarsmıştı. Çoğu insan gibi o da ölüm düşüncesini kendisinden uzak tutuyordu. Gençliği ve sağlığı onun uzun yaşamı için sağlam bir güvenceydi. Taş mezardaki yazıtları hüzünle okurken sağduyusuyla değil yüreğiyle kavradı Marx'ın olmadığını, hissettiği acı içini burkuyordu. Yanı başında duran Engels sakin ve soğukkanlı görünüyordu. Bedenin toprak altında yavaş yavaş yok oluşu düşüncesi tıpkı hakarete uğramış gibi onu dehşete düşürdü. Kendi duygularını başkalarına dikte etmeme, en önemlisi de onları düş kırıklığına uğratmama kuralına bağlı birisi olarak uzun süre susmuş fakat artık kesinlikle naaşının yakılması gerektiğine karar vermişti. Ölene parçalanan maddeye tapılmamalıdır, fetiş haline getirilmemelidir bu diye düşünüyordu. herkes tarafından unutulan insan belleğinde ölümü canlandıran bir mezardan daha acı verici ne olabilir? Bu ise kaçınılmazdır. Bir kuşak yok oluyor, yerini yenisi alıyor. Zaman her şeyi öldürüyor, anıları dahi yok ediyor. Marx gibi ölenlere değil kalanlara yazık özdeyişini seven Engels, elinden geldiğince Eleanor'u, Laura'yı, Lenchen'i teselli etmeye çalışıyordu. Fakat dostuyla sonsuz ayrılık düşüncesini aklına bile getiremiyordu. Hayır, Engels için Marx ölmemişti. Bu nedenledir ki Highgate'deki mezar ona hep yabancıydı. Cenevre ve Lozan yakınlarında bulunan Leman Gölü, açık rüzgarsız günlerde göz kamaştıracak derecede berrak görünüyordu. Gölde yüzen sayısız vapur ve kayık, koyu mavi emaya bir tepsideki kartvizitleri andırıyordu. Uyuşukluğa varan doygunluk tüm İsviçre'yi sarmıştı. Giorgi Valentinovich ve karısı Rosalina Markova'nın yaşadığı mütevazı ev, bakımlı küçük bir bahçenin içinde kaybolmuştu. Öğle yemeğinden sonraki dinlenme saatlerinde Planov genelde elinde bir kitapla göl kenarında yürüyüşe çıkardı. Kıyafeti sade ama özenliydi. Elbisesinin daima ütüleri, botları ile şapkasının yeni görünecek kadar temiz oluşu ve bir asker gibi duruşu sayesinde çok şık olduğu izlenimi bırakıyordu insanda. Planov'un oval yüzü, hatlarındaki ender orantıyla kocaman çekik gözlerinin dalgın ve hükmeder ifadesiyle dikkat çekiyordu. Özenle taranmış gür, kısa sakalı favorilerine doğru daralarak çıkıyordu. Geriye attığı koyu kumral düz saçlarını tel tel taramıştı. Geniş çıkık alnı ve kulaklarının görüntüsü kusursuz bir resim gibiydi. Planov sinirlendiği zaman kendini tutamazdı. Öfkeli bir yapısı vardı ve kendisine itiraz edilmesine katlanamazdı. 1883 yılında Giorgi Valentinovich 27 yaşını doldurmuştu. Yoğun ve başarılı bir çalışma sergilediği son 3 yılını mülteci olarak geçirmişti. Sık kestane ağaçları arasından güçlükle görülebilen bu eve bir gün beli önden dar, arkadan bol kesimli, kenarları dantel ve farbelayla süslü kareli bir elbise giymiş 30 yaşlarında bir kadın geldi. Pembe deve kuşu tüyünden erşap türü boğalar, tıpkı türnür etekler gibi henüz yeni moda olmuştu. Genç ziyaretçinin Amerikan yerlilerinin sandallarını anımsatan şapkası da kıyafeti gibi cafcaflıydı. Kapıcı kadın, tanımadığı bu sıra dışı konuğa göz atıp Rusya'dan geldiğini öğrenince içeri aldı. Anna Pavlovna Bach, Planov'un uzaktan akrabasıydı. Planov'un evine doğrudan Tambov eyaletinden gelmişti. Bach'ın ailesinin çiftliği, Giorgi Valentinovich'in doğduğu Gudalovka köyünün yakınındaki Lipetsk ilçesindeydi. İşte İsviçre'de göreceğimi tahmin etmediğim birisi diyerek şaşkınlığını dile getirdi Planov, konuğunu karşılarken. Anna Pavlovna kabarık saçındaki alışılmadık şapkayı tutan uzun toplu iğneleri ve ardından da yumuşak deriden beyaz eldivenlerini çıkardı. Koltuğa oturdu ve kuşkuyla çevresine bakarak fısıltıyla konuşmaya başladı. Derneğinize bir mektup getirdim. Görüyorum ki daha Rusya'nın korku atmosferindesin diyerek gülümsedi Plano. Yüksek sesle konuş. Haklısın George. Karşılaştığım herkesin hafiye olduğu kuşkusuna kapılıyorum. Burada jandarma ve polis baskısının olmayışına, hatta hiç göze çarpmayışlarına bir türlü inanamıyorum. Son yıllarda korku beni yavaş yavaş kemirdi. Sürekli cezalandırmalar, hapisler, Sofya'nın, Gesi'nin ve diğer dostların ölmesi aklımdan hiç çıkmıyor. Bunaltıyor beni. 79 yılından bu yana ben de her an hapis tehdidi altındayım. Kara bölüşüm üyeleri sonunda beni Rusya'yı terk etmeye zorladı. Hazır cevaplığın sayesinde sınırda tutuklanmaktan nasıl kurtulduğunu duydum. İkna edici ses tonun ve tavırların sayesinde jandarma çantanı vagona kadar taşımak zorunda kalmış, öyle mi? Evet, öyle bir şey olmuştu. Görüşlerini gözden geçirmedin mi? Halkın özgürlüğü hareketini destekliyor musun hala? Rusya için tek bir yol var, terör. Kravchinsky haklı. Bir bomba tüm teorilere bedeldir. Yazık ki halk yığınları pasif. Kibalyich, Jalyabov ve diğer onlarca militanın yaşamına mal olan bir yanılgıdır bu. Bir avuç yiğit ölüme mahkumdur. Rusya'da gelişmekte olan kapitalizmle planlı bir siyasal mücadele gerekiyor. Zafer, zanaatçılardan başka kimin çıkarındadır? İki büyük Alman teorisyeni tarafından yazılan Komünist Parti Manifestosunu okudun mu? Galiba hayır. Okumadın demek. Bunu gözden kaçırmak mümkün değil. Al işte, geçen yıl Rusça'ya çevirdim ve Cenevre'de yayımladım. Nerede kaldığını sormadım daha. Victoria Oteli'nde. Ancak benim mali durumum orada kalmak için. Para durumumuz her zaman kötü. Fakat çalışırsak üstesinden gelinebilir. Bugünlerde Vera Ivanovna, Zasulich ve karım Cenevre'ye dönecekler. O zaman sana el birliğiyle yardım ederiz. Asıl meseleyi anlatmadın. Evlilik bağını nasıl kopardın? Zengin burjuva, birinci sınıf tüccar, çok saygıdeğer Bay Bah, nerede şimdi? Prima Votto, eşinin başarısına nasıl bakıyor? Prima Votto, ilk yasal. O işe noktayı koyduk, umarım sonsuza dek. Derin bir nefes aldı An. Bir süre önce doğduğum yerlere gittim, anneni ziyaret ettim. Onun önünde itiraflarda bulundum. Beni anladı, dua etti. Annem, dedi Planov, yüzündeki soğukkanlı ifade kaybolmuştu. Planov annesini taparcasına seviyordu ve kendisinde bulunan en iyi özellikleri ona borçlu olduğunu düşünüyordu. Planov'un babası toprak kölelerinin ifadesiyle oldukça gaddar bir insandı. Köylüleri en küçük hatalarında şiddetle cezalandırırdı. Tutumlu bir aile reisi olan bu insan ender rastlanır derecede çalışkan fakat son derece kibirliydi. Dengesiz karakteriyle dikkati çeker, birdenbire ortaya çıkan sıkıntılı dönemlerinde anlaşılmaz bir acıdan kaynaklanan krizi geçinceye kadar insanlardan kaçardı. Anlaşılan psikolojik olarak tam da sağlıklı değildi. Planov'un Vissarion Belinsky'nin akrabası olan annesi Maria Fidorovna hareketleri ve düşüncelerindeki cesaretiyle ünlüydü. Ancak ona küçük çiftlik sahibi bir saraylının silik karısı olmaktan öte bir rol düşmüyordu. Hastalıklı, iyi huylu Maria Fidorovna yüreğindeki tüm sevgiyi oğluna adamıştı. Georgi toprak kölelerinin çilelerini Razini, Bugaçevi ve Dekabristleri ondan öğrenmişti. George için annesi devrimin gerçek öğretmeni olmuştu. 20 yaşındaki Petersburglu öğrenci önce Gizli İsyancılar Derneği'ne daha sonra da Toprak ve Özgürlük adlı mücadele örgütüne katıldı. Bunu tahmin eden annesi ona güç vermek için çabalayarak endişelerini hep kendisine saklamış, savaşa gönderir gibi yolcu etmişti oğlunu. Bir süre sonra 1876'da Kazan Kilisesi meydanındaki ilk siyasal gösteriye önderlik etti Planov. İşçi kitlelerini peşinden sürükledi. Genç devrim önderi yaptığı ateşli konuşmalarla mutlakiyetin maskesini düşürüyor ve sürgündeki Çernişevski'nin düşüncelerini dile getiriyordu. Bu olaydan sonra polisin takibi aldığı Planov illegaliteye geçmek zorunda kaldı. Böylece o da devrimin ateş çemberine girmiş oldu. Kovuşturmalardan gizlenerek sahte kimlik kartlarıyla illegal yaşamasına rağmen Georgi Valentinovich başkent halk kütüphanesini gayretle ziyaret ediyor, kitapları yutarcasına okuyordu. O yıllarda Çernişevski ve Belinsky birer öğretmen olarak kabul ettikleri Herzen ve Dobrolyubov'un önünde eğiliyorlardı. Kısa sürede Narodinizmin teorisyeni haline gelen Planov kendi görüşleri doğrultusunda halka gitti. Genç adam kısa paltosu ve çizmeleriyle köy köy dolaşıyor, öğretmenlik yapmaya çalışıyordu. Köylüleri isyana yönlendirebileceğini umuyor, sosyal devrimi ancak Rusya'da çoğunluğu oluşturan çiftçilerin, daha yeni özgür bırakılmış cahil ve yoksulların her türlü terör eyleminde canını feda etmeye hazır kahraman kişilerin komutasında gerçekleştirebileceklerine inanıyordu. Onların toplantılarında coşkulu konuşmalar yapıyor, onlarla olayları yorumluyor, onların yaşayışına ilişkin bilgi alıyor, eylemlerinde onlara yardımcı oluyordu. Ancak zaman içinde görüşlerinden kuşku duymaya başladı. Hayır, Rusya'da geri kalmış köylü tek başına devrim gerçekleştiremez. Halka bomba değil, devrim mücadelesinin bilimi gerekli diye düşünüyordu. Planov arayışlarının sonunda bilimsel komünizm öğretisini buldu. Hegel ve Feuerbach'ın yapıtlarını çoktan okumuştu. Genç devrimci komünist manifestoyu iyice okuyup onun ateşleyici gücünü anlayınca Rusça'ya çevirdi. Planov 70'li yıllarda iki kez hapse girdi. Ağır ceza tehdidi altındaydı. 1880 yılında ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Yurt dışına çıkınca bağımsız çalışmaya başladı. Devrim mücadelesi teorisini daha da geliştirmeye çabalıyordu. Üstün zekası ve yeteneği çok sayıda Rus sürgünün Planov'un etrafına toplanmasına yol açtı. Anna Pavlovna Cenevre'ye geldiğinde akrabası Planov, dava yoldaşlarıyla birlikte kurduğu Emeğin Kurtuluşu adlı Marksist grubu yönetiyordu. Anna'nın halkın özgürlüğünün tutkulu savaşçıları Sofya Perovskaya ve Gesya Gelfman ile dostluğu çoktandır sürüyordu. Onlardan biri asılmış, diğerinin idam cezası ise hamile olduğu için ertelenmişti. Doğum yapar yapmaz çocuğu elinden alınan Gesya Gelfman, doğum sonrasında yakalandığı sıtmadan hücresinde öldü. Anna arkadaşının affedilmesi için inatçı bir çaba göstermişti ama 3. şubede ciddi kuşkular uyandırmak dışında bir sonuç elde edemedi. 4 çocuk annesi, başarılı zengin bir tüccarın saray kökenli karısı ile çılgınlık ölçüsünde cesur, çara suikast girişiminde bulunan devrimciler arasında nasıl bir ilişki olabilirdi? Oysa Anna 5 yıldır Gizli Halkın Özgürlüğü Partisi'nin üyesiydi. Tehlikeli görevler yapıyor, bildiriler dağıtıyor, başarıyla doldurduğu parti kasasının paralarını evinde saklıyordu. Diğer dava yoldaşlarıyla birlikte tutkulu savaşçıların sürgünden kaçmasına yardımcı olmuştu. Onda illegal çalışmaya doğuştan yatkınlık vardı. Hatta 10 yıl evli kaldığı Iosif Fyodorovich Bah dahi karısını savurganlığa eğilimli, daha çok dış görünüşüyle uğraşan havai biri olarak görüyordu. Anna'nın sık sık evden ayrılmasını onun yeni elbiseler ısmarlamaya ve yardım baloları düzenlemeye düşkün olmasıyla açıklıyordu. Son zamanlarda Anna'yı kıskanmaya başlamış, onu gereksiz yere erkeklerin hoşuna gitme isteğiyle yanıp tutuşmakla suçlamıştı. Anna'nın sadakatine ilişkin kuşkulara ise kendisi metres edindikten sonra kapılmıştı. Iosif Fyodorovich bu hareketiyle ailesinin çıkarlarına hiç de zarar vermediği ve herkes gibi hareket ettiği düşüncesindeydi. Kendisi gibi durumu iyi, bağımsız, ticarette ilerlemiş ve para elde etmeyi becerenlerin hareketlerini kastediyordu bununla. Bah'ın ataları Rusya'ya çok eskiden Çar Alexi zamanında yerleşmişlerdi. Bir bakkal olan dedesini, mütevazı geçmişinin soy ağacını çok fazla anımsamıyordu. Anna'nın kayınpederi şeker ve çay satarak zengin olmuştu. Sahip olduğu mağazaların kocaman levhalarında Fyodor Bah ve oğlu tabelası asılıydı. Babası her şeyini kaybettiği için silahla intihar edince Anna ailesinin annesi küçük yaşta ikisi erkek ve 4'ü kız 6 kardeşinin perişan durumunu iyileştirmek için evlenmek zorunda kaldı. Yardım bekleyecek kimsesi yoktu. Hukuk fakültesini bitirmiş olan Iosif Fyodorovich Bah ise son derece nezaketli ve kibardı. Sadık bir aşık olarak çıktı ortaya. Bir müflisin ailesini ziyaretten vazgeçmek şöyle dursun, Anna'yı evlenmeye razı etmek için daha da ısrarcı olmaya başladı. Minnettarlığı fark etmesini bilen insanlar da bu duygu aşka benzer. Anna mutlu olduğu duygusuna kapılmıştı. Kocasının iç yüzünü uzunca bir süre anlayamadı. Susma yeteneğini ondaki derinliğe ve içine kapalılığa veriyor, kör inadını ise üstün bir irade olarak algılıyordu. Zenginlik ve iktidar en sıradan insanları bile diğerlerinin gözünde önemli bir yere yükseltebilir. Bu özellikler şık bir elbise gibi bazen çirkinlikleri kapatır. Iosif Fyodorovich daha çocukluğunda emrindeki kahya ve uşaklarla amirane bir hitapla konuşmaya alışmıştı. Yaşamda çevresindeki tüm insanlar gibi olmak kuralına sıkı sıkıya bağlıydı. Anna evlendikten ancak 6 yıl sonra kocasını tanıyabilmiş ve öfkesini gizleyerek ona sırtını dönmüştü. Kocası onun 4 çocuğunun babasıydı. Önde gelen bir devlet memuru olan Perovski'nin evinde Anna ev sahibinin kız kardeşi Sofya ile tanıştı. Annesini çevresinden yalıtmış olan bu sert mizaçlı kız anlaşılmaz bir şekilde Anna'yı etkilemiş ve Anna kendi ifadesiyle onun dostluğuna başvurmuştu. Bu tanışmadan bir ay sonra Perovskaya Bayan Bah'a patlayıcı illegal materyal dolu bir bavul emanet etti. Anna güven ve cesaret sınavını dürüstçe verdi.